Ayrım 23.
Ryan'ın birliği yer değiştirmişti. Ossie'nin mektubu 2 ay eski posta kutusunda bekledi. Raya kötü habere kendini çoktan hazırlamıştı. Yeni yıl öncesi Kiev'ten gelen bir savaş muhabiri ona Bobby Yar'dan söz etmişti. Yine de Raya umudunu kesmiyordu. Kendi kendine kaç kere bir şeye güvenmemesi gerektiğini tekrarlamıştı. Yine de bir umut kırıntısı yüreğinin derinliklerinde yatıyordu. Ya bir köye gittilerse, ya biri onları gizlediyse. Ancak Ossie'nin mektubunu okuyunca alanın artık yaşamadığını anladı. Tümenin en iyi nişancılarından suskun, iri yarı bir Sibiryalı olan çavuş Kuznetsov, savaştan önce avcıydı. Kendisi de ormanda yaşayan hayvanları andırıyordu. Yalnız gözleri tatlı ve saftı. Bir gün Alman'a ne diyeceğimi bilemiyorum demişti. Yabani desem ayı kızar. Karnı doyan ayı hiç insana saldırır mı sanıyorsun? Asla. Oysa Alman insanlara işkence etmekten zevk alıyor. Saflığı, temiz yürekliği dokunuyordu Raya'ya. Asla hemen Raya'nın kötü bir haber aldığını birlikte kimse duymadı. Yalnız Kuznetsova, kocam mektup yazmış dedi. Anasıyla küçük halam artık yaşamıyor. Kiev'teydiler. Sesi titrememişti bile. Kuznetsov'un birliğinde işlerin yolunda olup olmadığını sordu. Sonra yürüdü gitti. Kuznetsov uzun süre Raya'nın bu büyük gücü nereden aldığını kendi kendine sordu durdu. Eskiden Raya Ossie'nin sert bir sözüne gözyaşı dökerdi. Durduk yerde de ağladığı olur. Valya'ya şöyle derdi. Birden ağlamak geldi içimden. Gerçekten de o sıralar her şey boğuldu. Uyku, ekmek, gözyaşı. Kuraklığın toprağı kurutması gibi felaketin de insan yüreğini kuruttuğu söylenir. Ama Raya'nın yüreği cap canlı ve duyarlıydı. Yalnız akıtacak gözyaşından, yakınmadan, insanın büyük umutsuzluklardan düzenli bir günlük hayata geçmesini sağlayan o görünür hüzünden yoksundu. Ancak kirpiklerini sık sık kırpıştırmasıyla ve boğuklaşan sesiyle duygularını açığa vuruyordu. Başına gelen felaket hem küçük hem sınırsızdı. Öbürleri için amansız savaş günleriyle düşler, ara sıra ufak bir ilişki, ateş başında çınlayan şen kahkahalar birbirine karışıyordu. Ama Raya, ortak felaketin etkisinden bir an bile kendini kurtaramamıştı. Smolensk yöresinde yakılan köylerin kara ve kızıl sisi gibi üzerine çöküyordu bu felaket. Yakın zamana kadar birlikte savaştığı Kostya Belov'un hastanede nasıl öldüğünü anımsıyordu. Raya'dan 5 yaş küçüktü Kostya. Çocuk gibi geliyordu ona. Ölürken durmadan bir genç kızın sözünü ediyor, kupkuru ve renksiz dudaklarıyla ona gülümsüyordu. Tanya, şimdi geliyorum diye bağırıyordu. Kapkara, buruşmuş yüzlü, süt çocuklarını buldukları hendeyi hatırlıyordu Raya. Tarlaların ekildiği sıra dikkatlerini çeken başka bir görüntüyü de unutamıyordu. Bir kadın sabana koştuğu yaşlı ve cılız ineğinin peşinden yürümekteydi. Yorgunluğa dayanamayan inek keseklerin arasına devrildi, koşumlar iyice gerildi. Hayvanın iri gözlerinde yaşlar belirmişti. Yanında duran kadın da ağlıyordu. Raya'nın yanında onlara aynen karşılık vereceğiz dendiğinde başını salladı. Onlara aynen karşılık verilemez. Bobby Yar'dan söz edildiğinde Raya'nın duyduğu acıyı hiçbir Alman'a nasıl duyamaz. Günün birinde Belov sormuştu. Öç mü alıyorsun? Raya şu cevabı verdi. Hayır, savaşıyorum. Gazetelerin faşizm diye adlandırdıkları korkunç şey yıkılmadıkça yaşayamayacağı için savaşıyordu. Böylece savaşın gerekliliği akılcı yanı ortaya çıktığında da rahatlıyordu. İnsanlar şaşıp kalıyorlardı. Bu incecik kadın siperlerin sıkıntısına iri yarı ve güçlü birçok erkekten daha iyi katlanabiliyordu. Patlayan bir mayınla bacağından yaralanmış, hastanede 2 ay yatmıştı. Kurşun kemiğe değmemişti ama yara güç kapanıyordu. Yarasından Ossie'ye söz etmedi bile. Hastane çıkışı albay eğitime göndermeyi önerdi. Raya reddetti ve usta nişancı tüfeğini kaptı. Boş geçen zamanı kazanmalıyım. Tam 53 Alman öldürmüştü. Temmuz'un sıcak günlerinde başlayan saldırı aralıksız devam ediyordu. Düşman saflarını şu ya da bu cephede yaran birlikler batıya doğru atılıyorlardı. Savaşlar güneyde durulunca kuzeyde kızışıyor, Dnieper'den İlmen'e, Novgorod'dan Rovno'ya atlıyordu. Koskoca cephe harekete geçmişti ama bir oradan ilerliyordu, bir buradan. Düşman ertesi günkü saldırının nereden geleceğini bir türlü anlayamıyordu. Raya'nın tümeninin bulunduğu kesimde 2 aydır önemli bir çarpışma olmamıştı. Her gün toplar mermi yağdırıyor, uçaklar yüklerini yere boşaltıyor, keşif kolları düşman öncülerinin barınaklarını tarıyordu. Bir tür program düzenlenmişti sanki. Sakin geçen saatler, tehlikesiz yollar vardı. Düşmanın huyu artık öğrenilmişti. Raya'nın birlikte savaştığı Çubarev, bizim mevsimimiz diyordu. Usta nişancıların mevsimi. Rüzgarlı, yerlerin donduğu bir gündü. Bugün 54. almanda vurmalıyım diye düşündü Raya. Sıcacık barınakta oturmuş, Çubarev'in dönüşünü bekliyordu. Osip'in mektubunu çıkardı, bir kere daha okudu. Mektubu önceki gün almış ve ancak alayı düşünebilmişti. Birden Osip diye bağırası geldi. Kiev'te neler duyduğunu, çektiği acıyı, hayat kadar engin ve gevezelikten uzak, belli belirsiz, bir türlü anlayamadığı sevgisini hissetti. Sıcacık soluğunu, iri ellerinin gücünü ve aynı zamanda çocuksu güçsüzlüğünü yakında duydu. Bu da neyse, bir şey görmüyor, yüreğini kupkuru sanıyordum. Oysa her sözüyle alev alev yanıyorum. Kitaplarda aşk aramıştı, oysa aradığı yanı başındaydı. Ne garip, insanlar böyledir işte. En basit şeyi anlamaları için dünyanın acısını çekmeleri gerekir. Çok acıyordu Osip'e, çok yanıyordu. Kimsenin acımayı düşünemeyeceği, iri yarı, güçlü kuvvetli bir erkeğe ancak seven kadın yanabilir. Bu gece ona yazacağım. Her şeyi yazacağım ki gerçekten birlikte olduğumuzu anlasın. Belki hayat eskisinden güç gelecek ama birlikte yaşayacağız ya. Hem gerçekten yaşayacağız bu kez. Yüzbaşı Çigankov barınağa daldı. Sırılsıklandı. Buz kesen ellerini göğsüne vuruyor, güçlükle soluk alıyordu. Sonra sırtındaki koyun postu gevşedi, su damlacıklarıyla kaplandı da yüzbaşı keyifli keyifli gülümsedi. Bir gezici radyo istasyonuna kavuştuklarını söyledi. Almanlara Özgür Almanya'dan mesaj gönderecekler, dinlemeleri için de müzik yayını yapacaklardı. Geçen yaz Kalinin cephesinde bu tür bir yayına rastladım. Almanlar müziğe bayılıyorlar. Orada bir teğmen vardı, bir tercüman. Kendi kendine Fareli Köy'ün kavalcısı adını takmıştı. Flütle çaldığı, Almanları siperden çıkarmasını sağlayan bir bestesi vardı. Çok da matraktı. Alman siperleri 100 metre ötede. Artık geceler aydınlık, yeni ay çıktı. Ortalıkta bol kar da var. Sessizlik devam ediyordu. Birden tatlı, hatta çok tatlı sesler duyuldu. Bu Strauss'un bir valsiydi. Raya eskiden çalardı. Bir an her şeyi unuttu. Kiev'i, eski mutluluğunu görür gibiydi. Kar yeşilimsiydi. İşte tümsekle çam ağacı. Gözetleme noktası. Bir vals daha ama öylesine hüzünlü ki insanda nasıl dans etmek isteği uyandırdığına şaşılır. Ocağın başına geçip ağlayarak bu valsi dinlemek, biricik bir mendille de ara sıra gözlerini kurulamak geliyor insanın içinden. Almanlar yoğun bir ateş açtılar. Yüzbaşı Çigankov homurdanıyordu. Mesajı yayınlama fırsatı vermediler bize. Ne vals kalmıştı ne de sessizlik. Raya durmadan ileriye bakıyordu. 54, 55, parmakları uyuşuyordu. Uzun kirpikleri bembeyaz kesilmişti. Yüzbaşı Çigankov bir türlü yatışmıyordu. Buradaki Almanlar yabani. Strauss'un ta kendisi heriflerde en ufak bir tepki uyandırmıyor. Mesajı da yayınlayamadık. Kuznetsov gülümsedi. Ne olmuş yani? Mesajsız olamazlar mı sanki? Canım, görüşlerini değiştirmelerini sağlamak gerek. Sen güzel söylevilerle heriflerin görüşlerinde değişiklik yapmak istiyorsun. Bak Raya'ya, iki Alman görüşünü toptan değiştiriverdi. Raya içeride ısınmıştı. Yüzü yanıyor, uyku bastırıyordu. Bir haberci koştu geldi ve bağırdı. Asteğmenim, albay sizi istiyor. Alçak sesle ekledi. Kutlayacak. Korluktan geçebilirsiniz. Şu sıra hiç ateş etmezler. Raya çamların arasında yürüyordu. Rüzgar durulmuştu ama kar da lapa lapa yağmaya başlamıştı. Raya'nın kafasında vals, aptalca ve hüzünlü, dolanıp duruyordu. Ne öldürdüğü Almanları düşündüğü vardı, ne de albayla yapacağı görüşmeyi. Sanki Osip'le Sviatoshin ormanında gezer gibiydi. Yeni evliydiler. yılbaşını geçirmek üzere bir dinlenme evinde kalıyorlardı. Osip beline sarılmıştı, konuşmuyordu. Kar döne döne iniyor, düşünceler kafasında dolanıp duruyordu. Ve sessizlik, derin bir sessizlik. Mermi birkaç çamı birden devirmişti. Uzaktan izleyen haberci, Raya'nın yanına vardığında genç kadın soluk almaz olmuştu bile. "Ne saçma kaza!" diye haykırdı albay. Sonra da kendi kendine kızdı. "Neden saçma olsun? Burada her şey hem saçma hem de çok mantıklı. Savaş bu. Ama böylesine yürekli bir kızın ölmesi çok yazık." Raya'nın cenazesinde tüfeği usta nişancı Kuznetsov'a verildi. Kuznetsov sert bir sesle konuşmaya başladı. "Nefret ettiğimiz düşmanı gözümü kırpmadan devireceğime." Sesi alçaldı, kırıldı. Kuznetsov gözlerini kırpıştırdı. Sonra kendi kendine konuşurcasına boğuk boğuk, "Başına büyük bir felaket gelmişti," dedi. "Almanlar çocuğuna ölesiye işkence etmişlerdi. Bunu asla unutmayacağım." Tüfeği havaya kaldırdı. Sonra kendinden geçerek dudaklarına götürdü. Kristin gerçekten hasta olduğunu sanıyordu. Çift görüyor, ya çarpıntısı tutuyor ya da midesi bulanıyordu. Kamp doktoru Füsner, "Önemli bir şey yok," dedi. "Yaş dönümü ve sinir, yani kadının en zor çağıyla Almanya'nın en sıkıntılı dönemi." Doğrusu fazla ileri gidiyordu. Kısa süre önce de şöyle demişti Kristin'e. "Artık dişçiler dişleri burnundan alacak." Kristin anlayamamış, Füsner de açıklama yapma gereği duymuştu. Kimse ağzını açmaya cesaret edemiyor da. Birkaç gün önce Kristin arkadaşı Anşen'i ziyarete gitmişti. Doğu cephesinde yaralanan Anşen'in erkek kardeşi Richard'ın iyileşmesi kutlanıyordu. Akrabalar bu arada Berlin'den gelen Halle çifti vardı. İri yarı astımlı bir kadın olan Bayan Halle, "Korkunç bir şey," diyordu. "Felix hasta oldu. İlk sıçınlarıyla tedavi ediliyor. Şaşacak ne var? Evimiz alev aldığında asansördeydi. Asansör iki kat arasında durmaz mı? Felix'e atlamasını söylediler ama bacakları işlemiyordu sanki. Kabus değil mi? Doğum yıl dönümünde Felix'e bir ser vazosu almıştım. Şimdi mağazalarda böyle şeyler bulmak olanaksız. Eşsiz bir vazoydu. Fransa'dan izinli gelen bir asker getirmişti. 500 mark istiyordu, 150'ye bana sattı. Vazo en azından 1000 mark ederdi. Doktor Winter müzelik bir parça olduğunu söylemişti. Düşünün, o vazoda 1000 parçaya ayrıldı." "Habersiz saldırılara nasıl olup da izin verildiğini anlayamıyorum," dedi Kristin. "Bir anlaşma olmalı. Bay Kirchhoff dün bacağının bodrumda gömülü kaldığını anlattı." Richard aptal aptal güldü. "Gömülü mü kaldı? Olur böyle şeyler. Ben dünyanın bütün bombardımanlarını Rus topçusunun ateşine yeğ tutarım." Savaşın geleceği konuşuldu. Bay Halle, "Haberler çoğunlukla tatsız," dedi. "Yine de umutsuzluğa kapılmamak gerek. Führer sinirlerinin boşanmayacağını söyledi. En önemlisi de bu." Bayan Halle mendilini gözlerine götürdü. "Benim sinirlerim artık dayanmaz oldu ama." Richard yine aptal aptal güldü. "Führer olmak ya da olmamak," dedi. "Bütün sorun bu. Savaştan önce Hamlet'i gördüm. Hoşuma gitmedi. İlginç olan bütün bu işlerin nasıl sona ereceği." "İyi sona erecek," dedi Bay Halle. "Ruslar ikinci bir cepheye güvenmekte hata ediyorlar. Müttefikler bu yıl çıkarma yapamaz. 6 aydır Napoli ile Roma arasında sallanıp duruyorlar ya." Tıka basa lahana turşusunu yiyen ve o ana kadar ağzını açmayan Doktor Füsner eliyle bıyıklarını sildi ve alaylı alaylı güldü. "Rusların ikinci bir cepheye gereksindikleri mi var sanıyorsunuz? Hiç bile. Ama buralı bir tüccar kısa süre önce bakın bana ne dedi. En kısa zamanda Kızıllar gelmeden önce çıksınlar." "Ne ayıp," diye bağırdı Bay Halle. Richard kahkahalarla gülüyor, Kristen hıçkırıktan boğulacak gibi oluyordu. Koşarak dışarı fırladı. Kampta çalışmaya başlayalı 18 ay olmuştu. Rus suratlarından, Rus şarkılarından gına getirmişti artık. Kristin'e bıraksalar hepsini temizlerdi. Bu yabani kızların bazıları da yumuşak başlılık oyununu oynuyorlardı. İçlerinden biri Kristin'e savaş bittikten sonra Almanya'da kalmak istediğini söylememiş miydi? Kristin ona hiç inanmamıştı. Bir tek Rus kızına inanmazdı. Çünkü hepsi Almanların yenilgisini istiyordu. Bombardıman sırasında nasıl keyiflendiklerini görmek yeterdi. Kristin'in başvurmadığı çare kalmamıştı. Tokatlamış, tatlılıkla konuşmuştu. Hiçbiri kızları etkilemiyordu. Nefret ediyorlardı Kristin'den. Ve Kristin korktu. Kızıllar Almanya'ya girerse bu kızlar kendini boğardı. Özellikle Galoşka'dan nefret ediyordu. Bu ötücü kuşu, elebaşısını hepsi dinliyor, Galoşka da öbürlerini kışkırtıyordu. Böyle bir durumdaki genç kızın üzgün durması gerekirdi. Oysa Galoşka başlıyordu birden kahkaha atmaya. Üstelik erkeklerin de hoşuna gidiyordu haspa. Bay Kirşov çamaşır için kızıl saçlı Olga'yı kendisine yollamasını istemişti de bir gün Kristin mutfağa uğramıştı. Öğle paydosuydu. Galoşka bir sandık üzerine oturmuştu. Yanında Fransızlardan biri duruyordu. Kristin adamı hayranlıkla seyretmekten kendini alamadı. Resmi yapılacak kadar yakışıklıydı. Yuvarlak bir yüz, kartal gagasını andıran bir burun, kara ve pırıl pırıl gözler. Kendilerinden geçen gençler Kristin'i fark etmemişlerdi bile. Fransızın ne dediğini anlamıyordu ama çocuk öylesine büyük bir canlılıkla konuşuyordu ki olduğu yerde dondu kaldı. Herhalde Galoşka'ya kendisini sevdiğini söylemekteydi. Bu Fransızların hepsi gerçekten çılgındı. Bir Alman hiç böyle konuşabilir mi? Gustav nişanlı olduğumuz günlerde bile benimle ağır ağır, sakin sakin konuşurdu. Bu yumurcağın talihi var. İyi ama hoşa gidecek yanını da göremiyorum. Burnu düğme gibi. Kristin sinirli sinirli seslendi. Ne yapıyorsunuz orada? Galoşka yerinden bile kıpırdamadan paydos saatindeyiz dedi. Kristin ona vurabilirdi ama kendini tuttu. Rusların nefreti yetişiyordu kendisine. Bir de Fransızların dikkatini üzerine çekmek neye yarardı? Galoşka bir genç kız utangaçlığı ve katılığıyla kendi kendine soruyordu. Pierre'le aramda ne var? Dostluk mu yoksa daha ileri bir şey mi? Böyle bir şey olsa bile aralarında hiç sözünü etmiyorlardı. Herkesin içinde buluşuyorlardı hep. Ara sıra Pierre elini okşuyor, sevgilim diye mırıldanıyordu. Galoşka ona Petya diyordu. Pierre Rusçayı öğrenmişti. Sözcükleri ağzında çiğniyordu ama hiç çekinmeden konuşuyordu. Ara sıra pazarları, suları çamurlu, yağ lekeleriyle kaplı bir akarsuyun kıyısında buluşma fırsatı yakalarlardı. Ne ağaç vardı ortalıkta ne de kuş. Maden kalıntıları, taş duvarlar ve kurum. Ama bayılıyorlardı yine de bu gezintilere. Pazartesinden başlarlardı ertesi pazar buluşmasının yollarını aramaya. Pierre Galoşka'yı sevdiğini biliyordu. Ama bildiği başka bir şey daha vardı. Uzun süre yaşayamayacağı. Bir Fransız olan doktor açık açık söylemişti ona. Akciğerlerinizden biri sıfırı tüketmiş. Bu koşullar içinde ölüm kamptakilerden birçoğuna kurtuluş gibi geliyordu ama Pierre için ölmek çok güçtü. Ancak şimdi anlıyordu hayatın ne olduğunu. Savaştan önce Pierre kendisini çevreleyen dünya ile pek az ilgilenmişti. Toplumu değiştirmek gerektiğini söyleyen çıkarsa alaycı bir havayla babasının sözünü tekrarladı. Değiştikçe eskisine daha çok benzer. Doktor Morillo oğullarına kuşkuculuğun bir olgunluk belirtisi olduğunu aşılamıştı. Kendisine saygısı olan kişi mevcut düzeni hor görürdü ama aynı zamanda da bundan iyisinin bulunamayacağını bilirdi. Ağabeyi Rene ara sıra babasıyla bu konuyu tartışırdı. Pierre'in kişisel bir görüş kazanacak zamanı olmadı. Savaş patladığı sıra hayalci, her an gülmeye hazır bir gençti. Savaş bile önceleri ona saçma bir oyun gibi gelmişti. Kimi Daladier'in insanların onurunu koruduğunu söylüyordu, kimi de bütün bunların bir güldürden başka şey sayılamayacağı, dış pazar bulmanın ve ham madde elde etmenin her şeyin önünde geldiği karşılığını veriyordu. Pierre'in tutsaklığı bir hayat okulu oldu. Göz açtırmayan bir okul. İçeridekiler yavaş yavaş kendilerini bırakıyor, en ilkel içgüdülerin ortaya çıktığı görülüyordu. Kendimi kurtarayım da Pöten ya da Cumhuriyet bana vız gelir diyen aşağılık herifler vardı. Her an arkadaşlarını ele vermeye hazır alçaklara da rastlanıyordu. İnsanların açlıktan öldüğü soğuk gecelerde, savaş öncesi Fransa'sını düzenleyen, balıkçıların Yasemin kopardığı Marne Nehri üzerindeki çardakları, aşıkların sazan balığı tavası yedikleri yerleri düşleyenler bile çıkıyordu. Kızıl Haç'tan gönderilen evde yapılmış bir kangal sucukla ya da kocası asker olan bir Alman kadınının kaçamak okşayışlarıyla yetinen kayıtsızlar da görülüyordu. Tutsakların hemen hiçbiri savaşa katılmamıştı. Savaşla ilgili bildikleri tek şey kampın dikenli telleriydi. Pierre için galoşka bir hayat kaynağı olmuştu. Bu onurlu ve kendi halindeki genç kızın derin iyimserliği Pierre'e destek oluyordu. Kiev'te eski bir bildirinin kopyasını nasıl çıkardığını anlattığında Pierre düşündü. Evet, böyle bir hayat yaşanmaya değer. Galoşka sık sık sorardı. Anlatsana, bu kadar çok şey biliyorsun. Pierre çok okumuştu. Pek çoğu da kafasında kalmıştı. Romanların konusunu oldukça çekici biçimde anlatıyor, değişik ülkelerden gezip görmüşçesine rahat söz edebiliyordu. Galoşka Pierre'den 5 yaş büyüktü ama ara sıra kendisinin öğrenci, Pierre'in öğretmen olduğunu sanıyordu. Günün birinde de ona, benden çok şey biliyorsun dedi. Belki diye cevap verdi Pierre, ama sen çok daha önemli şeyler biliyorsun. Kapkara, küçük ırmağın kıyısında yürüyorlardı. Buz gibi bir rüzgar çıkmıştı. Pierre üzgündü, öksürüyordu. Galoşka onu avutmak için, senin yanında çok iyiyim Petya dedi. Sonra da kıpkırmızı kesildi. Pierre'in cevabı, ben de senin yanında çok iyiyim oldu. Ertesi sabah Pierre fabrikaya gelmedi. Hastalığını galoşkadan saklamıştı. Öksürüyor, bir ağırlık kaldırsa alnı terle kaplanıyordu. Galoşka kaç kere nesi olduğunu sormuştu. Pierre'in cevabı hep, bir şeyim yoktu. Sürüp giden müzmin bir bronşit işte. Öbür gün de gelmedi. Galoşka ona ne kadar bağlandığını ancak şimdi anlayabiliyordu. İyi ama Pierre'in nesi vardı? Hasta mıydı? Yoksa Almanlar onu başka bir kampa mı nakletmişlerdi? Birkaç gün sonra Pierre'in arkadaşlarından Roger, Galoşka'ya, Pierre hastanede dedi. Onu bir kere gördüm. Kendisini merak etmemeni söyledi. Roger düşünceli gibiydi. Galoşka Pierre'in pek iyi olmadığını anladı. O an hayatı da kararı verdi. Gece herkesin uyuduğunu aklı yatınca başını yastığa gömdü ve uzun uzun ağladı. Acısını gösteremezdi. Dayanması gerekiyordu. Sırtkan da kendini bırakırsa ötekiler ne olurdu sonra? 2 yıl süren tutsaklık izlerini gösteriyordu. Barakada gözyaşı dökenlerin sayısı her geçen gün artmaktaydı. Galoşka'nın kurtulmalarına pek az kaldığını söylemesi boşunaydı. Yakın zamana kadar çoğuna mektup ve kart gelirdi. Kızıl Ordu'nun aşağı yukarı bütün Ukrayna'yı ele geçirdiği şu sıra son bağda kopmuş, baba evi iyice uzakta kalmıştı. 2 günde bir koca burnu sivilcelerle kaplı, Rigalı, Fräulein Strossenreuter adlı bir Alman karısı gelirdi barakaya. Ukrayna'da taş üstüne taş kalmadığını anlatır, ardından da Bolşevikler tükendi derdi. Galoşka Pierre'in hastalığından önce haberleri düzenli olarak kızlara iletirdi. Fransız doktor Londra'nın yaptığı yayınları dinliyordu. Ama şimdi iş iyiden iyiye güçleşmişti. Roger başka bir atölyede çalışıyor, Rus kentlerinin adlarını hatırlayamıyordu. Bir gün Galoşka sertçe, "Eğer Pierre'in dostuysan her şeyi doğru dürüst hatırlamaya çalış," dedi. Birkaç gündür Kristin de çekilmez olmuştu. Kızlara plastik düğmeler armağan etti. Ağlıyor, hepsini sevdiğini söylüyordu. Aynı akşam Varya'ya saldırdı, bir kutu pudra çalmakla suçladı ve kızı dövdü. Sonra pudra kutusunu odasında buldu. Bu çirkin olayın etkisini yok etmek için Galoşka'ya, "Boş olduğunuz bir akşam neden konser düzenlemiyorsunuz?" dedi. "Öbür barakalardaki genç kızları çağırmanızda da bir sakınca görmüyorum. Şarkı söyler, şiir okuyabilirsiniz. İçinizden birinin doğum günü seçin ve aranızda kutlayıverin işte." Galoşka hemen cevabını verdi. "Olur." Kızlara Kızıl Ordu gününü kutlamalarını önerdi. "Kristin çok kızacak," dedi Varya. "Anlamaz ki. Hem sonra bir şey söylemez. Yalnız o gün kutlama töreni düzenleriz." Kızlar barakayı silip süpürüp topladılar. Birkaç şarkı söylediler. Kristin de aralarındaydı. Başını sallayarak beğendiğini gösteriyordu.